Neden 1900'lü dönemler için Osmanlı Devleti kullanılmıyor da Türkiye deniyor? Yani Türkiye'nin kuruluşunu öne mi çekiyoruz? İkinci bir soru da Begüm hocamızdan gelmiş. 1908 devriminin bizim için yani günümüzde ne anlama geldiğini kısaca hocamız nasıl ifade ederler demiş.
Anladım. Güzel. Şimdi bakın bu Türkiye lafı da gene bir şekilde kendimizi ele veren sözcüklerden bir tanesi. Osmanlı İmparatorluğu demiyorum çünkü Osmanlı İmparatorluğu lafı dendiğinde genellikle 1922 sonuna kadar giden siyasi yönetim kastediliyor. Ve sanki 1908'de hiçbir kesinti veya değişiklik olmayıp ta 600 yıllık, 600 küsur yıllık, 700 yıllık artık nereden başlatırsanız böyle bir imparatorluk değişmeden, dönüşmeden 1922'ye kadar gelmiş, orada iflas etmiş, yok olmuş ve yerine yeni bir devlet kurulmuş. Ve bu yeni devletin adı da Türkiye Cumhuriyeti olmuş ve Türkiye lafı ancak bundan sonra kullanılabilir. Yok böyle bir şey. Şimdi bütün mesela Avrupa'da çıkan gazetelere bakın, kitaplara bakın, 1880'lerde çıkan kitaplara bakın. Türkiye diye bahsederler çoğu zaman. Yani bakın bu günlük dildeki kullanım Türkiye. Mesela Avusturya'nın adı Avusturya değil. Avusturya Macaristan İmparatorluğu. Ama hiç kimse Avusturya Macaristan İmparatorluğu demiyor. Kestirmeden Avusturya diyor. Şimdi bakıldığı zaman Türkiye lafı yurt dışında özellikle çok kullanılan bir laf. Yani Türkiye dendiği zaman kastedilen o zamanki sınırlar içindeki yer. Yani Suriye'de Türkiye, Irak'ta Türkiye diyelim, Makedonya'da Türkiye. Türkiye bir ülke ismi. Tıpkı Avusturya dediğiniz zaman o zamanki Çek toprakları, Slovak toprakları, Macar toprakları da Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'nun sınırları içinde, orası da Avusturya. Şimdi bu şeye takılmak istemiyorum ama şöyle bir şey var. Özellikle 1908 devrimi sonrası Türkiye ve yeni Türkiye lafı çok revaçta oluyor. Yani Türkiye'de ne oluyor? Yeni Türkiye, Türkiye'de yeni düzen vesaire. Bakıldığı zaman Türkiye lafı 1908'den itibaren dünya kamuoyunda artık çok ciddi telaffuz edilir oluyor. Yani gazetelere bakın, yani Times gazetesini açın, Türkiye'den haberler diyor, Turkey diyor. Alman gazetesini, Avusturya gazetesini açın, Türkay diyor. Osmanische Reich demiyor haberin başında. Haber Osmanische Reich'ten geldi demiyor, Türkiye'den geldi diyor. Şimdi bakıldığı zaman bu böyle bir şey. Şimdi bizim için baktığımız zaman, yani parlamenter demokratik rejimi biz önemli bir kırılma noktası olarak kabul ediyorsak, herkes kabul etmiyor bunu, onun için zaten tartışma devam ediyor. Eğer ki biz parlamenter bir düzeni, liberal demokrat bir düzeni, bir kontrollü ve devlet denetimindeki bir ekonomik modelden liberal kapitalist bir ekonomik modele geçiş, bir kırılma aşamasını alıyorsak, anlamlı bir kırılma olarak, çünkü sosyal bilimlerde kırılmalar böyle alınıyor. Başka bir türlü kırılma olmuyor. O yüzden de 1908 aslında içinde yaşadığımız çağdaş dünyanın başladığı tarih. Yani 1908'de biz bir liberal demokratik parlamento kurma derdine düşüyoruz. Bir liberal demokratik anayasamız olsun diyoruz. Kişi hak ve özgürlükleri olsun diyoruz. Sivil toplum ön planda olsun diyoruz. Devlet halkını ezen değil, ona yardımcı olan bir devlet olsun diyoruz. Halk teba değil, vatandaş olsun diyoruz. Bakın bütün bu argümanlar 1908 ile başlayan dönemde olan işler. Ve 100 küsur yıldır bu tartışmaların içindeyiz. Şimdi böyle dediğiniz zaman da bazen mesela üzülmüyor değilim. Mesela 1909, 1910, 1911 parlamento zabıtlarını açın. Aynı konular konuşuluyor. Yani 100 yıl geçmiş ve biz hala biz hala o zaman konuşulan konular üzerinde anlaşma sağlayıp da yeni konulara geçmemişiz. Bu çok acı veren bir şey. Yani bizim artık o konuları aşmış olmamız lazımdı. Ve bugünkü sıkıntılarımıza cevap arayacak tartışmalar yapmamız lazımdı. Halbuki biz hala parlamenter rejim o mudur, bu mudur, öyle mi olur, böyle mi olur, kişi hak ve özgürlükleri olur mu, olmaz mı, ekonomi kapitalist olur mu, olmaz mı, devlet ekonomiye müdahale eder mi, etmez mi, ne kadar eder, hala o tartışmalar. Şimdi o tartışmalar 1908'de yapılıp neticelendirilmek üzereyken Birinci Dünya Savaşı başlıyor ve ondan sonra biz gene 100 yıl boyunca aynı sorulara çok benzer cevaplar veriyoruz. Mesela çok acıdır. 1910-11 yılında basılan bir anayasa hukuku kitabı var. Gene bu Babanzadeler. Babanzadeler çok büyük bir familya. O Babanzadelerden bir tanesi İttihatçıların hem sağlam bir gazetecisi. Yakınlarda onun gazete yazıları iki kocaman cilt olarak çıktı. Ve gazetelerde dış politika konusunda çok başarılı biri. Aynı zamanda da hukuk konusunda. O zamanki hukuk fakültelerinde okutulan 3-4 tane anayasa hukuku kitabından bir tanesi. Şimdi o kitap birkaç yıl önce Latin karakterlerine çevrilip bizim yararlanabileceğimiz bir kitap haline sokuldu. Oralara baktığınızda ya da 1920 yılında Ankara Hukuk Mektebi'nde anayasa hukuku dersi veren Ahmet Ağaoğlu'nun kitabına baktığınızda bütün bu meseleler o zamanlar çözülmüş. İnsanlar evet doğru olan düzen parlamenter demokratik düzendir, parlamento üstünlüğüdür, güçler ayrılığıdır vesaire vesaire. Vatanın hakkı ve hukukudur. Yani o yüzden de 1908 bir kırılma ve başlangıç noktası. Hani onun üzerinde biz anlaşamıyor olabiliriz bugün. O bizim, bana sorarsanız, şahsi tercihlerimiz. Ama bu şahsi tercihleri bırakıp da gerçekten ne zaman, ne gibi ciddi bir dönüşüm başlangıcı olmuş Türkiye'de dediğinizde 1908'de. Araya savaşın girmesi ve devlet yapısının değişmesi bir şey değiştirmiyor. Yani biz mesela Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da Türkiye'ye çok benziyor. Savaş sonrası yıkılıyor. İmparatorluk diye bir şey kalmıyor. Ondan sonra bir Avusturya Cumhuriyeti kuruluyor. Ama bugün baktığınız zaman Avusturya tarihi yazıldığı zaman Avusturya'da yepyeni bir devlet kuruldu diye bir anlatım olmuyor. Avusturya'nın siyasi hayatı anlatılırken diyelim orası nasıl demokratikleştiyse diyelim 1900'lerde, 1910'larda, 15'lerde hikaye gelip ondan sonra 20'ler, 30'lar diye devam ediyor. Şimdi baktığınız zaman böyle bir durum. Yani ne zaman ciddi bir dönüşüm oldu, o sizin başlangıç noktanız oluyor. Dünyanın her yerinde bu böyle. Bizde niye böyle değil, ben onu anlamıyorum.
Türkiye denmesinin sebebi aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasına bağlanabilir mi demiş.
Doğal yani. Olarak çünkü Osmanlı dediğiniz zaman ayrı bir düzen aklınıza geliyor. Sosyal açıdan, siyasi açıdan, ekonomik açıdan Osmanlı İmparatorluğu dediğiniz zaman başka bir şey. Türkiye dediğiniz zaman bambaşka bir şey. O yüzden de 1908'den itibaren benim Türkiye'de olup bitenleri anlatırken kullandığım kelime Türkiye oluyor. Türkiye Cumhuriyeti değil ama. Türkiye Cumhuriyeti sonra kurulan bir şey. Ama Türkiye diye genel geçer bir kavram kullandığınızda Türkiye lafı çok daha uygun düşüyor Osmanlı İmparatorluğu demekten.
Peki hocam, aynı bu dönemde, 1908'de başlayan İttihat döneminde Osmanlı İmparatorluğu ya da Devlet-i Aliye tabiri hiç kullanılmıyor mu?
O tahmin ediyorum 1923 sonrası yazılan tarihçilikte çok vurgulanan bir şey oluyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti ile eski geçmiş denirken monarşist mutlakiyetçi rejim artı liberal demokratik rejim. Bu ikisini bir tarafa koyup Cumhuriyet yepyeni bir sayfa açtı iddiasıyla tarih yazıldığında, o zaman da 1908 ile 18 arasında liberal demokratik bir rejim olduğundan, anayasa olduğundan, partiler olduğundan, seçimler olduğundan bahsedilmiyor. Daha doğrusu bahsedilmiyor dediğim, mesela bu 1900 herhalde 40'lardan 50'lerden sonra bahsedilmiyor. Ama mesela 1933 yılında üniversiteye devrim tarihi konduğunda, bu devrim tarihi derslerini ilk parti genel sekreteri Recep Peker veriyor. Recep Peker mesela bu dersleri verirken İttihat Terakki döneminden bahsediyor ve doğal olarak da tabii kötüleyerek bahsediyor. Bakın diyor, savaş öncesi böyle bir rejim vardı. Bu liberal demokrat bir rejimdi. Partiler vardı, parti kavgaları vardı. Ondan sonra gördünüz işte ülkenin halini. Parlamenter bir düzenle Türkiye yıkıldı, yok oldu. Tabii bu örneği verirken o sırada mesela 1930'lar yılı, mesela Fransa'da da kriz yaşanan yıllar. O sırada Fransa'yı da örnek gösteriyor. Bakın diyor, Fransa'da işte koalisyon hükümetleri kuruluyor. 3 günde bir biri geliyor, biri gidiyor. Ondan sonra onlar da tepe sersemi dolaşıyorlar. Bakın Polonya'ya, bakın Çekoslovakya'ya. Burada mesela bütün anlatı partilerin olmadığı ya da tek partinin olduğu bir düzeni meşrulaştırmak. O yüzden de mesela İttihat Terakki dönemi bu açıdan anlatılmaz. Mesela bakın, kamu idare hukukçuları, anayasayla da ilgilenen insanlar, hukukçular, anca mesela 1946'dan sonra akademik dünyada hukukçular, bir zamanlar parlamento varmış, seçimler varmış, çok partili bir hayatımız varmış diye yazı yazmaya başlıyorlar. 1946'dan sonra, o zaman hatırlıyorlar. Ondan önce hiç kimse hatırlamıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bizde bir parlamento vardı. Bakın, Türkiye'de ilk parlamento binası dediğiniz zaman bu binanın, o binanın yerinde yerler esiyor. İkincisinin de yerinde yerler esiyor. Pardon, ikincisi ve üçüncüsü başka amaçlarla kullanılıyor. Yani Ankara'da açılan meclis binası Türkiye'nin 4. meclis binası ama ilk meclis binası diye geçer. İlk meclis binası diye Ayasofya'nın yanındaki o 1930'lu yıllarda yanan ve yandığı için de hemen yıkılıp otopark haline sokulan ve bugüne kadar da öyle bir arazi olarak duran meclis binasını kimse bilmez. Anca ararsanız internette onun denizden çekilmiş fotoğrafını görürsünüz. Son derece büyük ve ihtişamlı bir bina. Bir de Ayasofya Meydanı'ndan çekilmiş fotoğraflarını görürsünüz. Mesela bakın, ben kitaba 1908'de seçimlerden sonra Aralık'ta meclis açılıyor. Bu meclisin açılış günü fotoğrafını çok arayarak buldum. Ve o fotoğraf size çok şey söylüyor. Şuradan belki bir şey gösterebilirim. Ayasofya Meydanı hınca hınç dolmuş durumda. Ve halk milletvekillerinin meclise gelişini kutluyor. Şimdi bakıldığı zaman bu tarih kitaplarında mutlaka ve mutlaka olması gereken bir resim. Ama Türkiye'deki tarih kitaplarında böyle bir şey yok. O resmi de şu anda aradım, bulamadım. Şimdi demek istediğim şey bu, neleri hatırlayıp neleri hatırlamak istemediğimizle ilgili bir durum. Yani biz kategorilerimizi, kavramsallaştırmalarımızı ideolojik tercihlere göre yaptığımızda, o zaman karşımıza böyle sosyal bilimlerde savunulması kolay olmayan kategorilere kaçarak işi yürütmek istiyoruz. Ama bu son derece çelişkili bir durum ve kendini ele veriyor zaten. Yani birazcık tartışmaya başladığınız zaman bunun sağlam bir sınıflandırma olmadığını, kategorileştirme olmadığını anlaması zor değil.
Peki hocam. Evet. Söyleşimizin de neredeyse sonuna yaklaştık hocam. Siz de epey yorduk.
Evet, bayağı uzun oldu.
Evet hocam. Son olarak ben şahsım adına size bir soru sormak istiyorum. Yani bu benim sorum. Derken oradan bir soru geldi, onu da sorayım mı? Vaktinizi almamak için. Hocam, İhtiyatçıların rejim ve iktidar mücadelesi 1908-1913 isimli kitabınızda.
Evet.
İhtiyatçıların gerçekten böyle iktidar hırsı olan insanlar olarak lense eder misiniz yani? Bu kitabınızda değindiğiniz gibi gerçekten ihtiyatçı ve terakkicilerin böyle bir iktidar hırsı var mı? Yoksa bu insanlar gerçekten vatansever, milletsever insanlar oldukları için mi bu mücadelenin içine girdiler?
Bu konularda sakin konuşmak kolay işler değil ama siyasetçilerin hırsının olması son derece doğal bir şey. Hırs, yani o anlamda hırsı olmayana da siyasetçi demiyoruz zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani siyasetçi dediğiniz zaman onun ilk vasfı iktidar olmak için bir hırsının olması. Şimdi öbür türlü vatan sevgisiyle bu işlere girmek, bu çok böyle çok romantik bir terim. Ben böyle romantik terimlere pek şey yapmıyorum, nasıl diyeyim? Yani bunu ciddiye alacak olsak, o zaman her memlekette yüz binlerce, belki milyonlarca vatanını seven ve vatanı şöyle olsun böyle olsun diye düşünen insanlar var. O zaman niye onlar ortada yok da 3 tane, 5 tane, 10 tane, 100 tane adam görüyorsunuz? Yani böyle bir romantik fikre kendimizi kaptırırsak, o zaman iş şuna varabilir. Yani sadece memleketi düşünen bir avuç insan vardı. Geri kalanı zaten ne olursa olsun öyle ot gibi yaşıyordu. Çünkü bu argümanın ileri götürülmüş halinde bunu iddia edebilirsiniz. Yani sadece vatanperverler bu işin içindeydi. Yok öyle bir durum. Ne 100 yıl önce öyleydi, ne 200 yıl önce öyleydi, ne bugün öyle, ne de gelecekte böyle olacak. Ama bazı insanlarda bir siyasi hırs var. Yani diyelim bunu mesela siyasi hırsı olmayan insanlar pek anlayamıyor. Yani ben mesela anlamakta güçlük çekiyorum, anlatabiliyor muyum? Ben de mesela böyle bir siyasi hırs olmadığı için, hani bir siyasetçi modeli olması lazım. O da tabii ki iktidar hırsı. Yani daha doğrusu şöyle, insanların hepsinde değişik değişik iktidar hırsları var belki. Yani kimisi ülkeyi yönetmek için kendini hırslandırıyor. Kimisi çok güzel bir resim yapmak için, kimisi çok güzel bir müzik bestelemek için, kimisi çok iyi bir doktor olmak için hırs yapıyor. Kimisi çok iyi bir roman yazmak için edebiyatçı oluyor. Anlatabiliyor muyum? Hayattaki herkesin hırsı farklı. Fakat bazı insanların hırsı da iktidar olmak. İktidar olmak demek siyaset. Siyasetçi. Şimdi bunun ne farkı var öbür hırslardan? Şimdi tabii bunu derken şu ön kabulü yapıyorum. Yani iktidar hırsınız gerçekten iktidar olmak için verdiğiniz bir hırs. Tabii bunun içinde bir de meşru gözükeni ve gözükmeyeni var. Değil mi? Az önce konuşuyorduk. Yani diyelim Mareşal Peten'in içinde de bir iktidar olma hırsı var ve onu Hitler ona verdiği zaman, oh işte olamadığım Fransız devlet başkanlığını Hitler bana verdi ve iktidar oldum diyor. Şimdi böyle iktidar olmak ya da böyle bir hırs makbul bir hırs değil. O açıdan da zaten siyasetçi, olumlu anlamda siyasetçi dediğimizde vatanını, milletini seven ve onu bir şekilde olduğundan daha iyi bir hale götürmek için çabalayan adama diyoruz. Şimdi bu durumda iddiatçılara böyle siyasetçiler diyebilirsiniz. Çünkü onların amacı kişisel bir iktidar olma, kişisel hırslarını tatmin etmenin yanı sıra mı diyelim ya da ötesinde diyelim, ikisi aynı şeyler değil ama bunun ötesinde bir yaşadıkları ülkeyi yaşanabilir bir ülke haline sokma isteği. Onları siyasetçi yapan bu. Bu da herkeste olan bir şey değil. Yani herkes böyle cesur olamaz. Herkes böyle dirayetli olamaz. Herkesin kapasitesi yetmez böyle bir şey olmaya. Anlatabiliyor muyum? Yani herkesin becerebileceği bir şey değil. Siyasetçilik, biz genellikle siyasetçileri çok böyle hani aman işte hiçbir iş yapamadılar da siyasete atıldılar gözüyle bakıyoruz. Öyle değil. Siyasetçi olmak çok ciddi bir tercih meselesi ve çok riskli bir iş baktığınız zaman. Yani diğer hırsınızı tatmin edecek işlere nazaran son derece yenilmeniz daha olası olan, kazanmanız zor olan bir hırs. O yüzden de iktidar hırsı bir sürü insanda var ama bir sürü insan öyle olmuyor. Yahut da olduğu zaman da bunun sonunu istediği gibi getiremiyor. Böyle yani bu iktidar hırsını olumlu anlamda kullanabilen insan sayısı da yeryüzünde çok az.
Aykut Hocam artık.
Evet.
Çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Son bir soruyla, Alev Hocamızın sorduğu bir soruyla isterseniz söyleşiyi bitirelim. Bu da yine İttihat Terakki özelinde. Siz gerçi şahıslar üzerinden yürümeyi pek sevmiyorsunuz ama evet. Gerçekten benim de merak ettiğim bir konu. Kazım Karabekir konusu. Alev Hocamız demiş ki Kazım Karabekir'in adı neden hiç duyulmuyor mesela demiş İttihatçıların içinde.
Benim şöyle bir düşüncem var. Bu tartışmaya açık bir düşünce. Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy. Mesela bunlar esas hırslarını düzgün asker olmakta, yani hırslarını o konuda tatmin etmek istemişler. Yani onların esas derdi ben iyi bir subay olayım, iyi bir general olayım, memleketime faydalı iyi bir asker olayım. Onları mecburiyet siyasete itmiş. Mesela Rauf Orbay'ı da böyle, Ali Fuat Cebesoy'u da böyle, Kazım Karabekir'i de böyle. Olaylar mecburen onları siyaset sahnesine itmiş. Fakat onların esas derdi her zaman bir şekilde askeri şan ve şöhretlerini korumak ve nasıl diyelim, tarihte tanınmak istedikleri yer iyi bir askerdi olmuş. Şimdi öyle olunca da siyasete zorla atıldıklarında bunu yapmak istemişler ama yapamayınca bu siyasi hırs onları çok nasıl diyelim, çok garip yerlere itmemiş. Çünkü siyasi hırsınız olup da bunu gerçekleştiremediğiniz zaman çok değişik işler yapabilirsiniz. Çok değişik işler karıştırabilirsiniz. Mesela bu üçünü, adını saydığım üç tane subay hiçbir zaman siyasi hırsları uğruna gözleri kararmış insanlar olmamış. Son derece namuslu kalmışlar. Ama bu memleketin gidişatında benim de söylediklerim dinlensin dememek değil. Tabii ki yani doğru, bildikleri doğruları söylemişler. Korkmadan söylemişler. Korkmadan söyledikleri için de başları değişik zamanlarda belaya girmiş. Mesela bakın Ali Fuat Cebesoy 1912 darbesinde son derece büyük bir risk alarak İstanbul'da yapılan darbe karşıtı gösteriye katılıyor. Şimdi bu çok büyük bir risk değil mi? Orduda subaysınız, darbe şey olsa, sağlam bir yere kazığa çakılmış olsa sizin orduyla bağlantınız kesilecek. Belki mahkemeye çıkarılacaksınız ve yeni rejimi niye istemedin deyip hapse atılacak. Bu büyük bir risk ama kendisi böyle bir prensip için örgütlenmiş. Kazım Karabekir, Rauf Orbay mesela 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildikten sonra benim hayalindeki cumhuriyet böyle bir cumhuriyet değil diyor. İki tane İstanbul gazetesine, İstanbul gazetesi demek yanlış, tirajı en yüksek olan Türkiye'deki iki gazeteye ortak bir demeç veriyor ve benim hayalimdeki parlamenter düzene dayalı liberal demokratik bir cumhuriyet diyor. Ben böyle bir şey istiyorum diyor, böyle bir şeyi alkışlarım diyor. Şimdi bakın bu bir cesaret ama bu bir siyasi hırs mı derseniz, hayır, fikrini belirtiyor. Çünkü o siyasi hırs uğruna komplolar peşinde koşmuyor. Garip garip işler yapmıyor. Kazım Karabekir de öyle. Mesela Kazım Karabekir 1926 yılında İstiklal Mahkemesi tarafından tutuklandığında ona bir takım subayların hep gelip işte sizin sözünüze bakar paşam. Hani biz sizi de kurtarırız, ondan sonra durumu da sizi şey yapacak şekilde, yükseltecek şekilde olaya müdahil oluruz diyorlar. Ama mesela o durumda Kazım Karabekir hiçbir şekilde kendi geleceğini düşünüp de bu mahkemenin sonu ne olacak, hazır böyle bir fırsat çıktı, hem canımı kurtarırım hem de buradan kendime bir pay edinirim diyen bir adam değil. İlginç yani, baktığınız zaman böyle bir şey. Yani onlar kendilerini zoraki siyasetçi bulmuş olan askerler. Onların esas derdi düzgün bir ülkede düzgün bir ordu yönetmek. O da oluyorsa oluyor, olmuyorsa yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok diyorlar. Hani bu kadar, o kadar.
Çok sağ olun, bizi kırmadınız. Ben topluluğumuz adına da kendim adına da size çok teşekkür ediyorum. Fikirleriniz bizim için kıymetli. İyi geceler.
Geceler. Herkese çok teşekkür ederim.